kitaplardan.
Günler sevgili dinleyenler, Eski Kitaplardan programına hoş geldiniz. Yeni bir kitapla bugün sizlerle birlikteyiz. Kültürümüzün önemli unsurlarından biri edebi eserler. Tabii aynı zamanda bu edebi eserler fikri boyutu olan eserler. Bizim hayatımızda önemli yeri olan eserler. Ve bu eserlerden birini konuşacağız. Fihi Mafih. Daha önce bahsetmiştik. Mevlana Celaleddin Rumi'nin eserlerinden birisi Fihi Mafih. Genellikle Mevlana dediğimiz zaman Divan-ı Kebir, Mesnevi aklımıza geliyor. Önceki programların birinde Mecalisi Seb'a adlı mensur eserini konuşmuştuk Mevlana'nın. Bugün de diğer mensur eseri Fihi Mafih'i konuşacağız. Bu eserin tanıtımına geçmeden önce Mevlana'nın düşünceleri hakkında birkaç cümle kurmak isterim. Ve ayrıca Mevlana'yı nasıl anlamak gerektiğine dair şimdiye kadar edindiğim bilgi ve deneyim ile bazı şeyler söylemek isterim. Mevlana Celaleddin Rumi, daha önce de belirttiğimiz gibi ve pek çok ortamda, pek çok vesileyle dile getirildiği gibi, Anadolu'da kültür hayatımızın şekillenmesinde, canlanmasında, Türk edebiyatının ileriye doğru yolculuğunun yönünün tayin edilmesinde çok önemli bir kişidir. Her ne kadar eserleri Farsça olsa da, Mevlana'yı Türk Edebiyatı'nın önemli bir temsilcisi saymak, hatta Türk Edebiyatı'nın başlangıç döneminde etkili bir şahsiyet olarak görmek, bir figür olarak görmek gerekir diye düşünüyorum. Pek çok araştırmacı da bu konuda sanıyorum sizin de takip ettiğiniz gibi böyle düşünüyor. Çünkü Mevlana bu coğrafyanın yetiştirdiği bir kişi. Her ne kadar Türkistan'dan göç ederek Anadolu'ya gelmişse de gençliği, eğitimi bu topraklarda şekillenmiş, tamamlanmış, oluşmuş ve böylece bu coğrafyanın unsurlarını da, güzelliklerini de, değerlerini de alarak yeni bir anlayışla kendi birikimini bizlere, çağlara, insanlığa sunmuştur. Mevlana Belh şehrinde dünyaya geldi. Bugünkü Afganistan toprakları içerisinde yer alan Belh şehrinde dünyaya geldi. Babasıyla beraber çocuk yaşta buradan göç etmek durumunda kaldı. Babasının kararıyla. Onun da çeşitli nedenleri üzerinde önceki programda durmuştuk. Moğol istilasının yaklaşıyor olması bunun nedenlerinden biri olarak gösterilir araştırmacılar tarafından. Bir başka neden Mevlana'nın babasının Belh şehrinde rahatının yerinde olmaması, bazı durumlardan dolayı orada kalmayı uygun görmeyişi bu sebeplerden birisidir. Mevlana bu nedenle çocuk yaşta bir yolculuğa çıkmış oluyor babasıyla birlikte ve bu yolculuk aslında onun kültürel temellerini, Mevlana'nın zihin dünyasının kodlarını da oluşturuyor. Mevlana bu yolculuk boyunca uğranılan şehirlerde, kültür merkezlerinde görüşülen şahsiyetlerle ve yaşadıklarıyla, bulunduğu ortamlarla yeni bir dünya görüşüne belki sahip oluyor ve böylece eserleriyle günümüzü, geleceğimizi aydınlatan Mevlana ortaya çıkmış bu şekilde. Mevlana'nın manzum eserleri başta da belirttiğim gibi daha çok biliniyor ve bu eserler üzerine daha çok çalışmalar yapılmış. Mensur eserleri tabii biraz daha ikinci planda kalmış. Çünkü bu eserler Mevlana'nın bizzat kendisinin kaleme aldığı eserler değil. Sonuçta Mevlana bir öğretmen, bir muallim, bir müderris, bir vaiz, bir gönül adamı olarak çevresindeki insanlarla yaptığı konuşmalar ile dönemini, toplumunu aydınlatmaya çalışmış. Bu konuşmaların bir kısmı kayda geçirilmiş, bir kısmı yazıya dökülmüş ve kitap haline getirilmiş. İşte bunlardan birisi Fihi Mafi. Fihi Mafi ismi ilginç bir isim. Mevlana'nın eserlerinin hepsinin ismi böyle zaten. Yani ilginç ve çarpıcı, akılda kalıcı ve belki kuralları değiştirici bir isimlendirme. Mevlana'nın eserleri mesela Mesnevi dediğimiz zaman Mesnevi bir nazım şekli olarak veya bir şiir biçimi olarak bilinir, genel bir isimdir ama Mevlana eserine Mesnevi demiştir, özel hale getirmiştir. Aynı şekilde divan, şairlerin şiirlerinin bir araya getirildiği kitaplardır. Şiirlerinin toplandığı esere de divan adını vermiş. Divan-ı Kebir, yani cins ismi, özel isim haline getirmiş. Bu şekilde Mecalisi Seb'a da aslında sadece bir nitelik ortaya koyuyor. Eserin 7 konuşmadan meydana geldiğini ortaya koyuyor. Ayrı bir isim koymamış esere. Mevlana'nın kendi lakabı da aslında ilginç. Mevlana'nın ismi Celaleddin ama Mevlana diye biliyoruz kendisini ve kendi döneminde de Mevlana diye anılıyor. Halbuki Mevlana kelimesi de bir ünvan ve tarih boyunca ve bugün de bazı coğrafi bölgelerde devam etmek üzere bir ünvan, yani kişilerin isimlerinin başına getirilen ve saygıyı ifade eden bir ünvan. Fakat bunu da özelleştirmiş Mevlana. Kendi yaptığı bir şey olmasa da bu. Sonuçta böyle bir durum ortaya çıkmış. Biz ona Mevlana diyoruz. Halbuki tarihte onlarca, yüzlerce Mevlana ünvanıyla anılan kişi var. Fakat içlerinden sadece Celaleddin Rumi, Mevlana Celaleddin Rumi bu isimle anılır hale gelmiş ve bu isimle yaşamış. Fihi Mafi ismi de böyle bir şey. Fihi Mafi Arapça bir terkip. İçindeki içindedir, ondaki ondadır gibi bir anlama geliyor. Yani içinde ne varsa o vardır. Yani hiçbir şey tanımlamıyor aslında. Fakat orijinal bir isim Mevlana'nın Fihi Mafi. Mensur olarak yazılmış ve muhtemelen oğlu Sultan Veled tarafından derlenmiş bir eserdir. Başka kişilerin de katkıları olabilir tabii ki. Zaten tarihimizde, özellikle tasavvuf tarihinde bu tür durumlar söz konusu. Yani kişiler, hatipler, alimler, arifler konuşurlar, sohbet ederler. Orada bulunan öğrenciler, müritler bu konuşmaları not ederler. Bazen tam bir not almadır bu. Hiçbir şeyi geçmeden not alınır. Bazen ezberlenir. Bazen de bazı notlar alınmıştır. Bunlar kalır günümüze. Fihi Mafi böyle bir eser. Fihi Mafi'de kısa kısa konuşmalar söz konusu. 70 civarında bölüm var. 70'i aşkın olduğu da söylenir. Tabi yazma nüshalarla basılmış nüshalar arasında bazen farklılıklar oluyor. Mevlana yaptığı konuşmalarda insanlara doğruyu, güzeli göstermek yanında aslında güzel düşünmeyi, doğru düşünmeyi göstermeye çalışıyor. Bu eserde de bunu görüyoruz. Fihi Mafi'de Mevlana'nın çevresine hayata nasıl yaklaşmak gerektiğini, nasıl bir anlayışla dünyayı kavramanın mümkün olacağını gösteriyor. Tabii burada eser derleme olduğu için, başkaları tarafından kayda geçirildiği için Mevlana'nın sözlerinin başında başka bir kişi tarafından konulmuş ibarelere rastlıyoruz. Yani Mevlana dedi ki veya Mevlana'ya şöyle soruldu, o da şöyle cevap verdi şeklinde ibareler söz grupları karşımıza çıkıyor. Bu eserde bir giriş oluyor genelde o bölümlerde, kısa kısa bölümler. Ayetler, bazen hadisler, tıpkı Mecalis-i Sebba'da olduğu gibi giriş bölümünde ve daha sonra Mevlana'nın dünya hakkındaki, tasavvuf hakkındaki görüşleri, çeşitli alanlardaki görüşleri, bakış açısını ortaya koyan görüşleri dile getiriliyor. Ve aslında Mevlana'nın nasıl orijinal bir yaklaşma sahibi olduğunu buradan görüyoruz. Yani sıradan bir konuşmacı, sıradan bir şeyh, mürşit değil. O farklı bakabilen, ayrıntıyı geçmeyen bir bakışa sahip, bir sanatçı bakışına sahip, ayrıntıyı önemseyen ve insanların da bu ince bakışla hayatın pek çok güzelliklerini kavramalarının mümkün olduğunu ortaya koyan bir bakış sunuyor. Tasavvufla ilgili menkıbelere rastlıyoruz, hikayelere rastlıyoruz. Tıpkı diğer eserlerinde olduğu gibi, mesela Mesnevi'de olduğu gibi masallara rastlıyoruz. Moğol dönemi biliyorsunuz. Yani Moğolların Anadolu'da dolaylı da olsa hakim olduğu Selçuklu Devleti'ni, Anadolu Selçuklu Devleti'ni kendi otoritesi altında tuttuğu bir dönem. Ve bunun bazı sıkıntılarını herkes hissediyor. Konya şehri nispeten bu sıkıntılardan uzak kalabiliyor ama Anadolu'daki mali durum, Moğolların aldığı vergiler yüzünden yaşanan mali durum, sıkıntılar, darlıklar, kıtlıklar ve başka olaylar ister istemez onu da etkiliyor ve bu konuda da bazı fikirler beyan ediyor Mevlana. Moğol zulmünü dile getiriyor. Moğolların eninde sonunda mağlup olacaklarına dair görüş ortaya koyuyor. Ve böylece aslında Mevlana hakkında biraz daha bizim bilgi sahibi olmamız gerçekleşiyor bu fikirleri gördüğümüzde. Mevlana'nın dünyaya nasıl baktığını, siyasete nasıl baktığını, Moğollara nasıl baktığını, devlet adamlarına nasıl baktığını görüyoruz. Devlet adamlarından uzak duran bir yapısı var. Ama bu demek değildir ki devlet adamlarıyla hiçbir ilişkisi, hiçbir bağlantısı yok. Bunu zaten Fihi Mafihim bir bölümünde dile getiriyor. İnsanlar diyor şu hadisi yanlış anlamışlardır. Hadis nedir? Hadis-i şerifte deniliyor ki alimlerin en kötüsü devlet adamlarını, emirleri, kralları ziyaret edendir. Devlet adamlarının iyisi de alimleri ziyaret edendir, onlardan yararlanandır. Bu yanlış anlaşılmıştır diyor Mevlana Fihi Mafih'te. Bunun anlamı alimler kesinlikle devlet adamlarıyla görüşmeyecekler, onlarla görüş alışverişinde bulunmayacaklar değil. Alimler devlet adamlarından iyilik beklemeyecekler. Alimler devlet adamlarından geçim temin etmek için ihtiraslı olmayacaklar. Gözleri onların elinde olmayacak, onlardan bir beklentiler olmayacak ama onlarla görüşecekler. Devlet adamları da onları ziyaret edecek. Bu şekilde bir ilişki doğru ilişkidir. Devlet adamlarıyla, siyasetçilerle, bilim adamlarının, alimlerin ilişkileri böyle olmalıdır diyor eserinde. Sade bir Farsçayla yazılmış bu eser ve eserde dönemin bazı şahsiyetlerinin de isimlerini görmüş oluyoruz. Selçuklu veziri özellikle Muinuddin Pervane burada karşımıza çıkıyor. Ona hitaben bazı şeyler söylendiğini görüyoruz. Onun dışında Seyyid Burhanettin Muhakkik Tirmizi, Mevlana'nın hamisi, manevi olarak hamisi, hocası diyebileceğimiz bir şahsiyet. Seyyid Burhanettin Muhakkik Tirmizi, Moğol istilası nedeniyle Hindistan taraflarına giden birisi ve daha sonra Bahaüddin Veled'i ziyaret etmek için, yani Mevlana'nın babasını görmek için Anadolu'ya geliyor, Konya'ya geliyor. Fakat o geldiğinde Mevlana'nın babası vefat etmiş. O yüzden onunla görüşemiyor. Fakat şöyle bir görev üstleniyor kendi kendine. Mevlana'nın gözetimini üstleniyor. Onun eğitimiyle ilgileniyor. Onun Halep'e, Şam'a giderek ilim tahsil etmesine yardımcı oluyor ve onun tasavvufta da ilerlemesi için bazı katkılar oluyor. Seyyid Burhanettin en sonunda Kayseri'ye dönerek orada vefat ediyor. Bunun dışında Mevlana'nın yakın dostlarından olan Selahaddin Zerkub'dan da bahsediliyor bu eserde. Selahaddin Zerkub da Kuyumcu Selahaddin diye de bilinen bir şahsiyet. Zerkub zaten kuyumcu demek. Mevlana'nın dünürü aynı zamanda. Daha sonradan Sultan Veleddin kayınpederi. Halktan bir adam. Çok okur yazarlığı yok ama Mevlana onun imanına, onun anlayışına çok vurgu yapıyor. Onu sadece bu eserde değil, diğer eserlerinde de, Divan-ı Kebir'de de, Mesnevi'de de zaman zaman güzellikle anıyor ve onu övüyor. Hatta kendisinin yerine, müritlerine, öğrencilerine yol gösterici olarak Selahaddin Zerkub'u öneriyor. Fihi Mafih'te çeşitli bahisler var. Tabi Farsça olduğu için tercümeler bugün söz konusu. Yani tercüme etmeden, Türkçe tercümeler olmadan bu eserden yararlanmak çoğunluğumuz için mümkün değil. O yüzden tercümelerin önemi var. Çeşitli tercümeler yapılmış. Bu çok şöhret kazanmamış bir eser. Bununla birlikte Mevlana ile yakından ilgilenen araştırmacılar, Mevlana üzerine araştırma yapanlar Fihi Mafih'in tanıtılmasına çaba göstermişler. Aynı zamanda tercümeler yapmak için çaba göstermişler. Fihi Mafih'in Ahmet Avni Konuk tarafından yapılmış bir tercümesi var. Bu önemli bir tercüme. Burada 73 bölüm var. 70 civarında bölümden söz etmiştik yazım eserlerde. Burada 73 bölümden oluşuyor eser. İstanbul'da yayınlanmış. Bunun dışında iki tercüme daha var. Bunlardan birisi Meliha Ülker Ambarcıoğlu tarafından. Ankara Üniversitesi Fars Dili hocalarından, benim de hocam olan Meliha Ambarcıoğlu tarafından yapılmış bir tercüme. Bu tercüme de biraz gölgede kalmış, çok bilinmiyor. Kültür Bakanlığı tarafından, Milli Eğitim o dönemde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış bir eser. Ve en çok itibar edilen tercüme ise Abdülbaki Gölpınarlı tarafından yapılmış bir tercümedir. Abdülbaki Gölpınarlı aslında Mevlana'nın eserlerine ömrünü adamış bir kişi, bir şahsiyet. O da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi hocalarından bir dönem daha sonra ayrılıp İstanbul'da çalışmalarını sürdürmüş. Fihi Mafih'i tercüme ederken basılmış nüshalardan da yararlanmış ama daha ziyade Konya'daki eski nüshaları bularak, o nüshaları kritik ederek bir tercüme ortaya koymuş. Bu açıdan değerli bir tercüme. Dili biraz bugünkü dilden uzak görünse de bazı özel tercihlerinden dolayı Abdülbaki Gölpınarlı'nın, gene de bu eser en muteber tercüme olarak karşımızda duruyor. Mevlana'nın Fihi Mafih'inden yararlanmak istersek öncelikli olarak bu tercümeyi dikkate alabiliriz diye düşünüyorum. Fihi Mafih'in pek çok dile tercümeleri var. İngilizceye, Fransızcaya, Almancaya, Urdu diline yapılmış tercümeler var. Mevlana'nın eserlerinden yararlanmak için, manzum eserlerinden yararlanmak için özellikle bu mensur eserlerinin okunmasını salık verebiliriz. Çünkü bu eserler daha sade bir dille yazılmış eserlerdir. Bazı ayrıntılara girilmiştir burada. Burada Mevlana'nın dünya görüşünü de rahatlıkla görebiliriz, tespit edebiliriz. Bu dünya görüşünden yola çıkarak da onun manzum eserlerinin ayrıntılarını, müphem noktalarını daha rahat kavrama imkanı doğar diye düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, tabii programımız hızla ilerledi. Mevlana'nın bir bölümde anlattığı iki hikayeden, iki olaydan söz edeceğim kısaca. Böylece bu eserden de alıntı yaparak programı tamamlamış olacağız. Şöyle bir konuyu işliyor. İnsanların hatalarını yüzüne vurmak değil, insanların hatalarını dolaylı yoldan düzeltmek daha önemlidir. Kırıcı olmayan yolu tercih etmek gerekir diyor. Olduğu gibi okuyorum Gölpınarlı tercümesinden. Arif'in biri bir gramer aliminin yanına gitmiş oturmuştu. Gramer alimi dedi ki, söz şu üç halden dışarı değildir. Yani dil bilgini. İsim olabilir, fiil olabilir ya da harf olabilir. Harf tabii bizim bildiğimiz harfin yanında ayrıca sözcük, söz öbeği anlamında da geliyor. Tabii Arif bu sözü duyunca elbisesini yırttı. Yani dövündü, eyvahlar olsun dedi. 20 yıllık ömrüm de yele gitti. Çalışıp çabalamam da. Ben bu üç halden dışarı bir söz var mıdır ümidiyle çalıştım. Sense benim ümidimi mahvettin gitti. Bu Arif o sözün manasına da erişmişti, maksadına da. Fakat bu yolla gramerciyi uyandırmak istiyordu. Yani aslında gramerci sadece kelimelere odaklanmış, anlam dünyasından uzak kalmış. Arif de onu böyle bir üslupla uyarmaya çalışıyor. Bir başka rivayet kısaca anlatırlar. Allah ikisinden de razı olsun. Hazreti Hasan'la Hüseyin çocukken birinin yanlış abdest aldığını gördüler. Adamın aldığı abdest din hükümlerine uymuyordu. Ona en güzel şekilde abdest almayı öğretmek istediler. Adamın yanına gittiler. Biri bu dedi bana yanlış abdest alıyorsun diyor. İkimiz de abdest alalım bak bakalım hangimizin abdesti şeriata uygun. İkisi de adamın yanında abdest aldılar. Adam çocuklar dedi sizin abdestiniz tam uygun, doğru, güzel. Ben fakirin abdesti yanlışmış meğer. Böylece aslında insanlara yanlışı dolaylı yoldan göstermenin daha önemli olduğunu, insanları kırıp dökmeden, insanları üzmeden hatalarının düzeltilmesinin önemli olduğunu Mevlana bu küçük iki rivayette, iki hikayede anlatmış oluyor. Bunun gibi pek çok hikaye var. 70 fasıl olduğuna göre eserde. Bu kadar da en az hikaye olduğu için çok yararlanılabilir, hayat kılavuzu olabilecek bir eser. O yüzden sizlerle bu eseri paylaşmaya çalıştık. Sevgili dinleyenler, umarız faydalı olmuşuzdur. Başka bir kitapta buluşmak üzere eski kitaplardan programına nokta koyuyoruz burada. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Hoşçakalınız.
Kitaplardan.